الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, bir yıl aradan sonra yeniden böyle bir programda sizlerle buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ediyorum. Yeryüzü hiçbir zaman tabiat olayıyla ya da hayvanların saldırısıyla ya da ona benzer bir şeyle fesada uğramadı. Yeryüzü insan kimliğini kaybettiği gün, insanın ne olduğunu unuttuğu gün, yeryüzünde kendisini ilah gibi görmeye başladığı gün, benim dediğim olur dediği gün, yeryüzünde fesat başladı. Allah'ın dünyasında yaşayıp Allah'a itaat edeceğine, tüm insanlar bana itaat etsin diye düşündüğü gün, insanların kendilerine kul köle olmasını istedikleri gün, yeryüzünde fitne fesat başladı. Yeryüzündeki bütün kötülüklerin temelinde insanın kendini Allah'ın yerine koymak istemesi, Allah gibi bir takım esaslar koymaya kalkması ve bunu da becerememesi, bilememesi ve bunun sonucunda insana zarar vermesi, insanı tanımayanların, insanı yaratmamış olanların insana yön vermesi, esaslar ortaya koyması İnsan için en büyük kötülük olmuştur. Sanki Allah Azze ve Celle insana yol göstermemiş, sanki Allah insanı başıboş bırakmış, hiçbir varlığı, sineği bile başıboş bırakmayan Allah'ın en kıymetli varlık olan insanı başıboş bırakması, şu uçsuz bucaksız kainatta onu kılavuzsuz bırakması, ona istikamet göstermemesi, ona insan olmanın yolunu göstermemesi, medeniyetin yolunu göstermemesi düşünülemez. Ama insan kendini özgür zannetmekte ve Allah'tan gelene itaat etmemekte, kendi bildiği gibi yaşamak istemektedir. Aklım bana yeter diye düşünmektedir. Bilim bana yeter diye düşünmektedir. Tarihten ders alırım. Tarih bilgisiyle, akıl ile, bilim ile kendime bir yön tayin edebilirim, istikamet tayin edebilirim diye düşünmektedir. Bilimle ilerlerim diye düşünmektedir. Bilimle belki teknolojiyi geliştirebilir ama insanı değiştiremez, insanın nefsini terbiye edemez. Bilimle belki bir takım icatlar yapar, insanın hayatını kolaylaştırır fakat insana yön veremez, nefsi terbiye edemez, insanın ruhunu yüceltemez ve İnsana zarar verir, matematikte, fizikte, kimyada gelişme gösterir. mühendislik ilimlerinde gelişme gösterir ama insanın hangi esaslara bağlı kalması gerektiği konusunda, insanın ruhu var, nefsi var, bu nasıl terbiye edilecek, bu hususta insan hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Çünkü ruhu alıp da laboratuvarda inceleyememektedir. Çünkü nefsi tanıyamamaktadır. O yüzden Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. İnsana bırakmamıştır. İnsanın bütün ihtiyaçlarını düşünen Allah'ın, bir yerine bin veren Allah'ın, en önemli ihtiyacımız olan doğru istikamette gitme, medeni olma ve yükselme, bu hususta bize yol göstermemiş olması düşünülemez. Allah Azze ve Celle her ihtiyacımızı düşünüyor da nasıl olur da bunu düşünmemiş olabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Allah peygamberler gönderiyor, kitaplar indiriyor, sahifeler veriyor. Allah'ın her bir insanı peygamber olarak seçmesi, kitap indirmesi, sahife indirmesi, sonuçta Allah'ın bir kez daha yeryüzüne müdahale etmesidir. Her bir peygamber, Allah'ın gönderdiği her bir kitap, yeryüzüne Allah'ın bir kez daha şekil vermek istemesidir. İnsanı bir kez daha yükseltmek istemesidir. Aşağılara düşmüş olan, aşağılık bir varlık durumuna gelen insanı yeniden insan yapmak istemesidir. Evet, insan bir yönüyle eşref-i mahlukat, en üstün varlık, melekler bile insana secde etti. Ama diğer taraftan da en aşağılık varlık olabilmektedir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Yemin olsun, biz insanı en güzel surette yarattık. Ama ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra da onu en aşağılık yaptık. En aşağılık olacak şekilde hallere düştü. Hayvanların yapmadığını yapacak duruma gelir insan. Eğer Allah'ın yönlendirmesi olmazsa, insanın aklı nefsine hakim olamaz. Nefse hakim olabilmek akılla mümkün olamayabilir. Akıl bir şey söyler ama nefis başka bir şey ister ve nefis kendi bildiğini yapar, yaptırır. Nefse karşı koyabilmek, şeytana karşı koyabilmek, çevremizdeki bizi yanlış istikamete sevk eden insanlara karşı koyabilmek kutsal bir mesajla mümkündür. Kutsalı olmayanlar nefislerine karşı koyamayacaklardır. Nefis güçlüdür. O nefse karşı koyabilmek için nefisten daha güçlü olarak bir kutsala iman etmek icap eder. Ona öyle bir imanla bağlanacak ki nefisten daha güçlü. Ancak o zaman insan nefsiyle mücadele edebilir. Şeytana karşı koyabilmek kutsal bir mesajla mümkündür. Çevrenizdeki insanlara, yanlış istikamete sevk edenlere, onlara karşı koyabilmek kutsal bir mesajla mümkündür. Kutsalı olmayanlar bu yer çekimlerinden kurtulamazlar. Nefis sizi aşağı doğru çeker, şeytan aşağı doğru çeker, etrafınızdaki insanlar sizi aşağı doğru çeker ve bunlara karşı koyabilmek hiç de kolay değildir. Bunlara karşı koymak ancak vahiy ile mümkün olmaktadır. İşte tarih, peygamberimizden evvel insanlık hangi aleme, hangi duruma gelmişti? Bir kısmı mesela eski Roma'da ve eski Yunan'da esirleri vahşi hayvanların önüne atıyorlardı. Onların parçalanmasını izliyorlardı. Vahşi hayvan, aç bırakılmış olan vahşi hayvanların onları yemesini seyrediyorlardı.
Bunlar Yunan medeniyeti diye övündükleri o medeniyetin çocukları. Ateşe atıyorlardı, yakıyorlardı, onların bağırışlarını dinliyorlar, seyrediyorlardı. Kürtaja müsaade ediyorlardı, bugün de müsaade ediliyor. İntiharı kabul ediyorlardı. Platon gibi filozoflar bile intiharı övünülecek bir şey olarak görüyordu. Ve hatta bazen toplu olarak intihar ediyorlardı. Hindistan'da Hindular yeni doğan ilk çocuklarını nehre atıyorlardı. Kendilerince bunu kutsal kabul ettikleri Ganj nehrine atıyorlar. Ve bu şekilde güya tanrılarına o çocuğu sunuyorlar, adıyorlar. Bir kısmı Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah diyordu, Allah'ın oğlu diyordu. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'a aynı şeyi söylüyordu. Hristiyanlıkta ruhbanlık bir sapma. Dağlarda, mağaralarda yaşamak suretiyle başka türlü takva sahibi olamayacaklarını düşünüyorlardı. Hayatın dışına çıkıyorlardı. Hayatın dışında yaşayarak, mağaralarda yaşayarak yükselebileceklerini düşünüyorlardı. Yükselmek istiyorlardı. Yol olarak da bu yolu bulmuşlardı. Allah Azze ve Celle gönderdiği kitabıyla insanlara yükselmenin yollarını gösterdi. Nefis derece derecedir. Herkesin nefsi aynı değil. İnnen nefse le emmâretun bissû. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder. İllâ mâ rahime rabbi. Rabbimin rahmet ettikleri hariç. Nefisler kötülüğü emreder. Nefse emmârem. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitabıyla insanların nefislerini temizler ve yükseltir, yükseltir, yükseltir. Nefisle mücadelenin yollarını öğretir ve mücadele sonucunda nefsi emmareden kurtulanlar, kötülüğü emreden bir nefisten kurtulup nefsi levvameye ulaşır. Artık kötülük az yapar, yaptığı zaman da kendisini kınar. Neden böyle yaptın der. Bu bir yükselme olayıdır. Nefsi emmareden nefsi levvameye yükselir. Allah Azze ve Celle nefsi emmareden de bahseder kitabında. Nefsi levvameden de bahseder. Derece derece olduğumuzu bize anlatmak için. Ve sonra bu mücadeleye devam edersen, kitabın kendisine gösterdiği şekilde nefisle mücadeleye devam ederse, Kur'an bize mücadelenin yöntemini öğretir. Nefislerin terbiye olmasının usullerini öğretir ve insan bunlara göre nefsiyle mücadele ettiğinde bir müddet sonra nefs-i mutmainneye ulaşır. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey nefs-i mutmainneye ulaşmış. Allah Azze ve Celle'den mutmain olmuş. İman esaslarından mutmain olmuş. Her şeyden mutmainliğe ulaşmış, sükunete ulaşmış. Huzura ulaşmış olan nefis, nefs-i levvameden nefs-i mutmainneye ulaşır. İrci'a ile rabbik radiyem. Rabbine dön, Rabbinden razı olarak nefs-i radiyeye ulaş. Rabbinden razı olacak hale gel. Bu şekilde yüksel. Nefs-i emmareden nefs-i levvameye, oradan nefs-i mutmainneye, nefs-i radiyeye yükselmenin yolunu gösterir. Ey huzura kavuşmuş olan nefis, irci'i ila rabbik radiyen. Rabbinden razı olarak, verdiklerinden de razı olarak, vermediklerinden de razı olarak, sana emrettiklerinden de razı olarak, haram koyduğu haramlardan da razı olarak, verdiklerinden vermediklerinden, başına gelen güzel şeylerden de musibetlerden de razı olarak, Rabbine dön. Hatta daha sonra radiyeten mardiye, Allah senden razı olarak Rabbine dön. Daha da yüksel, yüksel, yüksel ve bu şekilde öyle bir noktaya gel ki Allah senden razı olsun. Rabbine dön, Rabbin senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Allah Azze ve Celle bu şekilde derecelerden bize bahsediyor. Her bir peygamberin gönderilmesi Allah'ın insanı yükseltmek istediğini gösterir. Her bir kitabın gönderilmesi Allah'ın insana yol göstermek istediğini ifade eder. Aksi halde insanlar sapmışlardır. Mesela İran'da, eski İran'da, eski Yunan'dan biraz bahsettim bir iki kelimeyle. Eski Roma'dan bir iki kelimeyle bahsettim. Ehli kitaptan bir iki kelimeyle misal verdim. İnsanoğlu daima yoldan çıkıyor. Peygamberlerden sonra süratle yoldan çıkıyor. Allah bir kez daha müdahale ediyor, bir kez daha gönderiyor. Bu şekilde on binlerce peygamber gönderiliyor. Sahifeler gönderiliyor, kitaplar gönderiliyor. Ve Allah her seferinde insanoğluna bir kez daha yol gösteriyor. Ama insan tekrardan nefsine uyuyor. Kitabı terk etmeye başlıyor. O zaman nefsinin esiri olmaya başlıyor. Nefsine karşı koyamıyor artık. O gücü kendisinde bulamıyor artık. Başkalarının emri altına girmeye başlıyor. Özgür olmak isteyince Allah Azze ve Celle ona maksadının aksiyle ceza veriyor. Tamamen köleleştiriyor. Nefsinin kölesi oluyor. İnsanların kölesi olmaya başlıyor. Güya özgür olacaktı. Allah'a teslimiyet göstermiyordu. Özgür olacağım diyordu. Halbuki Allah'ın dünyasında yaşıyordu. Onun verdikleriyle besleniyordu. Onun verdiği vücudu kullanıyordu. Ama özgür olmak istiyordu. Böylesine Allah öyle bir ceza veriyor ki her şeyin kulu kölesi olmaya başlıyor. Allah'a kul olmak istemeyene Allah böyle bir ceza veriyor. Her şeyin kulu oluyor. Nefsinin kulu olunca her şeyin kulu olmaya başlıyor. Ra'ayte men ittahaza ilahehu hawa. Gördün mü o kimseyi? Nefsini ilahlaştırmış olan, bir tek ilahı var. Bir tek ilahı var, başka ilahı yok. O da onun nefsidir. Nefsinden başka bir şeyi dikkate almayan, sadece nefsine tapan adamı gördün mü? İnsan Allah'a karşı bağımsız olmaya kalkınca nefsinin kulu kölesi olmaya başlıyor. Peygamberimiz de buyuruyor o manada. Diyor ki yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların, ilahların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Allah'tan başka tapılan mabutların, ilahlaştırılmış olan o varlıkların içinde nefisten daha büyüğü yoktur. İnsan nefsine tapar. Allah'a kulluk yapmak istemeyince sonunda geleceği nokta burasıdır. Allah Azze ve Celle kainat ile kendisinin ilmini gösterir, kudretini gösterir, sanatını gösterir. Baktığınız zaman kainata, kainatta Allah'ın kudretini görebilirsiniz. Ne kadar yaratmış. Hepsi birbirinden harika. Ve sayamazsınız. Allah'ın yarattıklarını sayamazsınız. Bırakınız küçük varlıkları, galaksileri sayamıyorsunuz. Her galakside 200-300 milyar yıldız var. Bunların etraflarında gezegenler var, dünya gibi büyük, dünyadan daha büyük. Bunların etrafında uydular var. Bunların aralarında trilyonlarca kilometre mesafeler var. Bu kadar büyük kainatı, küçüğünden büyüğüne bütün mahlukatı gördüğün zaman Allah'ın kudretini görmüş olursun, ilmini görmüş olursun, sanatını görmüş olursun. Ama Kur'an olmadıkça Allah'ın muradını anlayamazsın. Kainat kitabı Allah'ın birinci kitabı. Allah'ın birinci kitabını okumayanlar ikinci kitabını anlamazlar. O birinci kitap evvela okunmalı, kainata bakılmalı, Allah tanınmalı, ilmi, kudreti görülmeli. Ondan sonra insan onun kitabını okurken dikkatli okur. Kainata bakmış, Allah'ın ilminin sonsuzluğunu görmüş. Bu şekilde okurken insan dikkatli okur. Bir cahilin kitabını okurken nasıl okursunuz? Bir alimin kitabını okurken nasıl okursunuz? İmam-ı Azam'ın kitabını okurken nasıl okursunuz? Okuma tarzınız farklıdır. Herhangi birinin kitabını okurken çok dikkatli okumayabilirsiniz. Ama büyük bir alimin kitabını okurken çok dikkatli okumanız gerekir. Çünkü onun ilminin farkındasınızdır. Ondan dolayı. Şimdi aynı şekilde kainata bakan insan Allah'ın ilmini kainatta görür. İşte o zaman onun ilminin sonsuzluğunu anlar. Kudretinin sonsuzluğunu anlar. O şekilde onun kitabını Kur'an'ı okurken dikkatli okur. Anlayarak okur, uyuklayarak okumaz. Çünkü bu kitabın yazarı Allah. Kitabın yazarı önemli. Kitabın yazarı bir cahil olsa dikkat etmezsin. Bir alim yazdığı zaman dikkat edersin. Bu kitabın yazarı bizzat kainatın sahibi olan Allah. O şekilde baktığı zaman anlamaya başlar. Allah Azze ve Celle kainat ile kendinin ilmini gösteriyor. Kudretini gösteriyor. Ama bizden ne istediğini kainatla gösteremez. İşte onun için ikinci kitabını gönderiyor. Bizden muradını bildiriyor. Ben sizden şunları istiyorum. Şöyle yaşayacaksınız, böyle yaşamayacaksınız. Allah Azze ve Celle kitabıyla hayatımıza yön veriyor. Farzlar tayin ediyor, haramlar tayin ediyor. Farzlar ve haramlar olmadan insan nasıl medeni olabilir? Medeni olabilmek bir takım şeyleri yapmakla mümkün ve bir takım şeylerden de uzak durmakla mümkün. Yapman gerekeni yapıyorsan, kaçınman gerekenden kaçınıyorsan medenisin. Ama insanlar Allah'ın farz tayin etmesini istemiyorlar. Hayatımıza karışmasını istemiyorlar. Farzlar olmasın, haramlar olmasın istiyorlar. O zaman nasıl medeni olabilir? Ve insanı aşağı doğru çeken yer çekimlerinden nasıl kurtulabilir? Allah Azze ve Celle insana şu uçsuz bucaksız kainatta kılavuz göndermeseydi, insanlar putperest olsaydı, şirk içinde olsaydı, o zaman kendilerini savunabilirlerdi. Ya Rabbi sen bize yol göstermedin, yalnızca bize bir akıl verdin ama bize peygamber göndermedin, kitap göndermedin diyebilirlerdi. Allah Azze ve Celle hiçbir mazeretlerini bırakmadı. Mazeretlerin kökünü kuruttu. Kitap da gönderdi, peygamber de gönderdi. Çünkü akıl yetmemektedir. Akıl yetmemektedir. Her zaman doğruyu anlayamamaktadır. Doğruyu anladığı zamanda bile yine de doğruya uyamamaktadır. Nefsi vardır. Nefsine uymaktadır. ve akıl sınırlıdır. İnsan kendini tanıyamıyor. İnsan belki madde üzerinde biraz bilgi sahibi oluyor. Belki biraz maddeyi çözüyor. Fakat insan ruhunu tanıyamıyor, nefsini tanıyamıyor. Dolayısıyla insan insana uygun bir medeniyet ortaya koyamıyor ve insanı yükseltemiyor. Batı medeniyeti bilimi yükseltmiştir, insanı değil. İnsanın vücudunu yükseltiyor, uçak yapıyor. İnsanın bedeni yükseliyor. Ama o insan, o uçaktaki insan en aşağılık bir varlık olabilir. Anasını babasını sokağa atan, 50 kişiyi öldüren bir cani, bir uyuşturucu müptelası, bir hırsız, bir haksız, bir namussuz olabilir. Bir gayrimedeni olabilir. İnsanın ruhunu yükseltmek, bedenini yükseltmekten çok daha önce gelir. İnsan diye ona denir. Sizin gözünüzde bir zengin mi kıymetlidir? Yoksa bir adam gibi adam mı kıymetlidir? Sizin gözünüzde saygılı bir insan mı kıymetlidir? Şımarık bir zengin mi kıymetlidir? Siz hangisine daha çok kıymet verirsiniz? Anasını babasını sokağa atan bir zengine mi kıymet verirsiniz? Yoksa anasını sırtında taşıyan adama mı kıymet verirsiniz? Kime insan dersiniz? Allah Azze ve Celle bize insan olmanın yolunu öğretir ve her alanda bizi yükseltmek ister. İnsanın yükselmesi gereken ilk alan tevhide ulaşmasıdır, şirkten kurtulmasıdır. Kullara kulluk yapmaktan kurtulmasıdır. Kur'an bizi evvela bu alanda yükseltir. Şirkten kurtarır. Şirkten kurtulmak insan için en önemli meseledir. Ne kadar günahı olsa ama şirk içinde değilse Allah Azze ve Celle onu eninde sonunda yine cennetine kabul eder. Ama şirk içerisinde olan, şirkle ölen adam ebediyen cehennemde olur. Dolayısıyla insanın ahireti açısından baktığınız zaman insan evvela şirkten kurtulmalıdır. Tevhide yükselmelidir. Tevhid insanı yükseltir. Tek bir Allah'a kulluk ve sadece ona itaat, insanlara değil, krallara değil, imparatorlara değil, insanlara kulluk yapmaktan kurtarıp sadece Allah'a kul yapar. Bu kitabın gönderiliş gayesi evvela budur. İnsanı evvela şirkten kurtarır ve tevhide yükseltir. Bu insanın şerefini kurtarmaktır. Senin gibi olanlara itaat edersen şerefini kaybedersin. Allah'a kulluk yaparsan bu senin için bir onurdur. Allah'a kulluk yapmak insanın şerefini beş para etmez. Çünkü o Allah'tır. Hem sonsuz ilim sahibidir, hem üzerimizde sonsuz hak sahibidir. Dolayısıyla ona kulluk yapmak, kanunlarımızı Allah'tan almak bizim şerefimizi beş para etmez. Bütün kainat Allah'a teslimiyet gösteriyor. Ben de teslim olursam şerefimden bir şey kaybetmem. Hem yaratanımdır, hem rızkımı verendir, hem benden iyi bilendir, hem sonsuz sıfatlara sahiptir. Ben ondan alırsam esaslarımı, kanunlarımı, hayat nizamımı, bu benim şerefime şeref katar. Ama ben eğer benim gibi kullardan almaya kalkarsam o zaman şerefimi kaybederim. Kullara kulluk yapmak insanın şerefini kaybetmesine sebep olur. Mekke'nin müşrikleri de önceki müşrikler de Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'ın tek olduğunu da kabul ediyorlardı. Yaratıcı manasında tek yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Hiçbir zaman tarihte iki tane yaratıcıya inanan yoktur. Herkes tek yaratıcı olduğunda ittifak etmiştir. Çünkü kainatta düzen vardır, nizam vardır. Tabiat çok güzel bir şekilde devam etmektedir. Eğer birden fazla ilah olmuş olsaydı düzen bozulurdu. Bunu bütün insanlar anlayabilmektedir. Ve hatta Kur'an-ı Kerim buyurur ki onların Allah'ı kabul ettiğini anlatan bir ayet. Size camilerde de olabilir, din derslerinde de olabilir, bazı filmlerle de olabilir. Kafirlerin, müşriklerin Allah'a inkar ettiğini söylemiş olabilirler. Yalan söylüyorlar. Müşrikler Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ı kabul etmeyen dünya tarihinde pek yoktur. Hatta Kur'an buyurur ki İn se'eltehum, ey Resulüm onlara sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı desen, le yekulunne halakahunnel azizul alim, derler ki muhakkak ve muhakkak aziz ve alim olan Allah yarattı. Bunda şüpheleri yok. Peki bunlar neyi inkar ediyorlar? Allah'ın onlara kitap göndermesini, peygamber göndermesini, onların hayatına karışmasını istemiyorlar. Kitap varsa, peygamber varsa, demek ki Allah bir takım şeyleri yasaklayacak, bir takım şeyleri emredecek. Halbuki onlar özgür olmak istiyorlar. Onlar ahireti inkar ediyorlar. Hesap soran bir Allah istemiyorlar. Kitap gönderen bir Allah istemedikleri gibi hesap soran bir Allah da istemiyorlar. Hiçbir müşrik ilimde ve kudrette Allah'a denk olan bir ilaha inanmamıştır. Taptıkları, Allah'ın dışında taptıklarının hiçbirisinin Allah gibi ilim ve kudret sahibi olduğunu söylememişlerdir. Onların hepsini Allah'ın kulları olarak görmektedirler. Allah'a yaklaşabilmek için onlara tapmaktadırlar. Niyetleri iyidir ama bu niyet onları kurtarmaz. Allah'a yaklaşmak için putlara taparlar. Kendilerine göre bu putlar zamanında büyük insanlardı ya da büyük ilahi varlıklardı. Allah'ın özel kullarıydı. Biz bunlardan istediğimiz zaman Allah duamızı kabul eder diyorlardı. Bunlar bizim duamızı Allah'a bildirirler. Böyle inanıyorlardı ve kainatın idaresinde bunların da söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Mesela bir kısım ilahların yağmur yağdırdığını, bir kısmının dağları idare ettiğini, bir kısmının şurayı idare ettiğini böyle düşündükleri için o şeyi o ilahtan istiyorlardı. Yağmuru ondan istiyorlardı, öbürünü bir başkasından istiyorlardı. Hiçbir zaman ilimde ve kudrette Allah'a denk olan bir ilaha inanmıyorlardı. Bütün bu ilahların hepsini Allah'a yaklaşmak için ilahlaştırıyorlardı. İslam geldi insanlara, bunun yanlışlığını söyledi. Allah Azze ve Celle onların şöyle söylediğini bize aktarır. Dediler ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara başka bir sebepten dolayı ibadet ediyor değiliz. Biz bunlara ibadet ediyoruz ki bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Putperestlerin putlara bakışı ve inanışı bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye onlara dua ediyorlar, ibadet ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onları oradan kurtardı, tevhid inancına ulaştırdı, saçma sapan fikirlerden onları kurtardı ve Allah Azze ve Celle onlara muvahhid olmanın, tek ilaha inanmanın yolunu gösterdi. Bu insanın ilk yükselmesidir, ilk yükseltilmesidir. Kullara kulluk yapmaktan kurtardı. Nefislere kulluk yapmaktan kurtardı. Krallara kulluk yapmaktan kurtardı. Artık o insana Allah kanun koyacaktı. Bu insanın yükselmesidir. Kur'an tevhid inancıyla insanı yükseltir. Ve Allah Azze ve Celle insanın şerefli bir varlık olduğunu ilan etti. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Yemin olsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Allah insanın şerefli bir varlık olduğunu ilan etti bütün dünyaya. Bu ayetler geldiği zaman insanlara her kötülüğü yapıyorlardı. Hak hukuk diye bir şey kalmamıştı. Ve Allah Azze ve Celle o dönemde bunu söylüyordu. Biz insanı şerefli bir varlık yaptık. İnsan önceleri Huntington'un da dediği gibi başkaları uğrunda savaşıyordu. Krallar uğrunda, batılılar önceleri kralları uğrunda savaşıyorlardı. Sonraları kralları uğrunda savaşmanın ötesine geçtiler, biraz yükseldiler. Irkları uğrunda savaşmaya başladılar. Irkçılık yapmaya başladılar. Sonra biraz daha yükseldiler ve şimdi ideoloji uğrunda savaşıyorlar. Öyle iddia ediyorlar. Halbuki şimdi de aslında maddi menfaatleri için savaşıyorlar. Hiçbir zaman inanç için savaşacak düzeye gelemediler. Hiçbir zaman Allah'tan gelen bir inanç adına savaşacak düzeye gelemediler. Allah'tan gelen bir inanç için savaşmak insanı yükseltir. Bu insanın yükselmesidir. Krallar uğrunda savaşmak insanı alçaltır. Irkçılık yapmak, ırk uğrunda savaşmak insanı alçaltır. İdeolojiler uğrunda savaşmak insanı alçaltır. Çünkü o ideoloji yazan da senin gibi bir insan. Gene aslında insan için savaşmış oluyorlar. Dün krallar için savaşıyorlardı. Güya yükseldiklerini zannediyorlar. Artık krallar için savaşmıyorlar. Artık ideoloji için, fikir için savaşıyorlar. Öyle zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Yine sonuçta birisi için savaşıyorlar. Marksistler, Marx'ın ortaya koyduğu bir fikir için savaşıyorlar. Faşistler de kendi liderlerinin ortaya koyduğu bir fikir için savaşıyorlar. Müslümanlara gelince onlar ne bir imparator için, ne bir ırk için, ne de bir ideoloji için, bir insanın fikri için değil. Kainatın sahibi olan Allah'tan gelen din namına.
Tekbir!
Allah'tan gelen hepsinden daha üstündür. Ve Allah'tan gelen için savaşırlar müminler. Kur'an buyuruyor, kafirler tağut yolunda, şeytan yolunda ve şeytanlaşmış insanlar yolunda savaşırlar. Müminler ise Allah yolunda savaşırlar. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyuruyor ki Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus sala ve yu'tuz zeka. Ben emrolundum ki insanlarla savaşayım. Onlar Allah'tan başka bir ilahın olmadığına şahitlik yapana kadar, Allah'tan başka bir otoritenin, olmadığına, onun dediğinin gerçekleştiği bir dünya meydana gelene kadar her tarafta, dünyanın her tarafında Allah'ın istediği gibi bir düzen kurulana kadar, tüm insanlar onu görene kadar, bütün dünyada İslam medeniyeti kurulana kadar, dünya Allah'ın olduğuna göre bu Allah'ın hakkıdır. Madem ki dünya Allah'ındır, o halde bu onun hakkıdır. Bütün dünyayı bize hedef olarak gösterir. Hedefsiz, basit bir varlık olmaktan bizi kurtarır. Hedefi olan bir varlık durumuna getirir. İnsan şerefli bir varlıktır ve hedefi olmalı. Vahiy insana hedef gösterir. İnsana bütün dünyayı hedef olarak gösterir. Ve katiluhum hatta la tekune fitne ve yekunu dinu kulluhu lillah. Bütün dünyada fitne kalmayana kadar ve her tarafta Allah'ın dediği olana kadar, din yani hayat tarzı tamamen Allah'ın dediği gibi olana kadar, bütün dünyada savaşın onlarla. Bütün dünyada Allah'ın istediği bir nizam meydana gelene kadar Allah Azze ve Celle hedef göstermektedir ve bu hedef büyük bir hedeftir. Bütün dünya hedef olarak gösterilmektedir. Hedefinizi söyleyin bana. Hedefi küçük olanlar büyük adam olamazlar. Hedefi küçük olanlar nasıl yücelebilirler ki? Küçük bir hedefle insan yücelemez ki. Allah Azze ve Celle kitabıyla insanı yüceltiyor. Bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Bütün dünyada Allah'ın dediği nizam meydana gelene kadar mücadeleyi öğretiyor. Dolayısıyla insanı bu kadar yükseltiyor. Bütün dünyayı düşünen bir insan. Halbuki insanlar kendini düşünürler. Ailesini düşünürler. Belki biraz daha geniş düşünenler aşiretini düşünürler. Biraz daha geniş düşünenler kendi ırklarını düşünürler. Ama Allah Azze ve Celle bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor ve insanı yükseltiyor, hedeflerini yükseltiyor. Şerefli bir varlığın şerefli bir hedefi olmalı. Başka hedeflere kilitlenmeyin deniyor. Hedefinde ne var? Bana söyle. Ne kadar büyük adamsın ya da ne kadar küçük adamsın, sana onu söyleyebilirim. Hedefin nedir? Yaşamanın gayesi nedir? Bu hayatta hedefin nedir? Küçük hedefleri olanlar büyük adam olamazlar. Yalnız kendini düşünenler, yalnız parasını düşünenler, dükkanını, mağazasını düşünenler, yalnız çocuğunu düşünenler, yalnız kendi ırkını düşünenler büyük adam sayılamazlar. Küçük kafalar mal mülk düşünürler, makam düşünürler, orta kafalar belki kendi ırklarını düşünürler. Büyük kafalar ise inançlarını düşünürler. İnançları uğrunda nasıl mücadele edeceklerini düşünürler. Hedefinize bir bakın. Küçük mü düşünüyorsunuz, büyük mü? Kafanızın ne kadar büyük veya küçük olduğuna siz karar verin. Allah Azze ve Celle bizi yükseltmek istiyor. Yükselebilmemiz için bize hedef gösteriyor. Ama insan nefsine düşkün olduğundan bu büyük hedefleri hedef edinmiyor. Bazen de bunu mümkün görmediği için mümkün görmüyor. Halbuki tarihte mümkün olmuş, görmüyor musun? Hazreti Peygamber tek başına çıkmış yola. Tek başına. Ve Allah Azze ve Celle ona moral verdi, güç verdi, kuvvet verdi. Tevhidi anlat dedi. Tevhidi anlattı, anlattı. Ve sonra yeryüzünde bir medeniyet kurmayı Allah ona nasip etti. Tek başınaydı. Onlarca kişi oldular, yüzler oldular. Ve Peygamberimiz vefat ettiği zaman bütün Arabistan Yarımadası fethedilmişti. 3-4 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan Yarımadası fethedilmişti. Allah Azze ve Celle Peygamberine verdi ve onun başlatmış olduğu bu hareket, bu yükselme hareketi, her alanda yükselme hareketi 1200 sene aşağı yukarı devam etti. Tarihe bir bakın. Kur'an bizi tarihte yükseltmiş mi, yükseltmemiş mi? Biz bundan mesela 5 asır evvel, 6 asır evvel, 10 asır evvel mi daha güçlüydük? Yoksa şimdi mi? Osmanlı döneminde mesela, Fatih döneminde, Kanuni döneminde mi mesela daha güçlüydük, yoksa şimdi mi? O zaman daha güçlüydük, dünyanın yarısı elimizdeydi. Dünyaya adalet götürüyorduk. Dünyanın 3,5 kıtasında at koşturuyorduk. Neyin sayesinde? Kur'an ecdadımızı yükseltmişti. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunlar toplumları geriletir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Allah kanun koyacak, kitap indirecek ve o insanları geri bırakacak. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Biz o zaman daha güçlüydük. Şimdi söyler misiniz? O zaman mı daha güzel Müslümanlardık, yoksa şimdi mi? O zaman bu haramlar var mıydı? O zaman mı daha iyi Müslümandık, yoksa şimdi mi? O zaman mı daha güçlüydük, yoksa şimdi mi? O zamanlar daha güzel Müslümanlardık ve daha da güçlüydük. Kur'an bizi yükseltmişti her alanda. Hem matematikte, fizikte, kimyada, tıpta, pozitif bilimlerden, hem huzurlu bir toplum, hem askeri olarak güçlü, hem siyasi olarak güçlü, hem içtimai olarak toplumsal huzur var, her yönden güçlü. Bizim medeniyetimizde intihar yoktu. Kur'an onları intihar seviyesinden yükseltmişti. Nasıl yükseltti? Kur'an insanlara dünya nimetlerinin basit olduğunu öğretti. Dünya nimetlerinin basit olduğunu öğrenmiş olanlar, dünya nimetlerini ellerine geçiremedikleri zaman bunalıma girmezler. İnsanlar neden intihar ederler? Dünya nimetlerini çok sevdikleri için. Kendilerini neden öldürürler? Dünyayı sevmedikleri için değil, dünyaya taptıkları için. O taptıkları dünyayı ellerine geçiremeyince işte o zaman intihara giderler. Çünkü onu çok sevmektedir. Halbuki Kur'an insanı madde seviyesinden manaya yükseltir ve bu önemli değil der. Dünya nimetlerine değil, dünya hayatına önem vermelisin der. Kur'an-ı Kerim dünya nimetlerini sayar. Zuyyine linnâsi hubbu'ş-şehavâti minen-nisâ vel-benîn والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar, gümüşler, atlar, mercedesler, tarım, bahçeler, şunlar şunlar şunlar, insanların önem verdiği şeyler, bunlar insanlara hoş gösterildi. Zalike meta'ul hayati dunya. Ama bunlar hoş değil, güzel değil. Size öyle geliyor, bunlar size sadece dünya hayatında yaşamanız için verildi. Vallahu indahu husnul me'ab, asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Kur'an bu anlayışı bize verirken ne yapıyor? Dünya nimetlerini önemli görme diyor. Dünya nimetlerini önemli görürsen onlara kavuşamadığın zaman bunalıma girersin. Çünkü onlara çok önem veriyorsun. Çok önem verdiğin şeye kavuşamazsan bunalıma girmen kaçınılmazdır. Ama onlara önem vermezsen, dünya hayatına önem verirsen, o takdirde onlara kavuşamasan bile önemli görmezsin. Asıl olan ahirettir dersin. Zengin de ölecek, fakir de ölecek dersin. Makam sahipleri de ölecek, makam sahibi olmayan da ölecek dersin. Bu şekilde insan rahatlar, bunalıma düşmez, intihara gitmez. Ama dünya nimetlerini çok önemli gördüğü zaman, o nimetlere ulaşamadığında bunalımdan kurtulamaz. Ya da o nimetlere ulaştığı zaman, dünya nimetlerine çok önem veren insan, o nimetlere ulaştığı zaman kendini bir şey zannetmeye başlar ve artık o bir Firavun olur, Nemrut olur, Karun olur. Çünkü çok önem vermiş olduğu mal, mülk, güç ve kuvvet artık elindedir ve artık o haddini aşmaya başlar. Ona kendisini artık ilahlaştırmaya başlar, benim dediğim olacak demeye başlar. Çünkü çok önem vermiş olduğu dünyayı ele geçirmiştir. O yüzden artık kendisini güçlü gördüğü için kendisinin dediğinin olmasını ister. Halbuki Allah'ın kuludur. Bir siperimden yaratılmıştır. Dünya nimetlerine önem vermeseydi, o nimetlere sahip olduğunda Firavun olmazdı, Nemrut olmazdı, Karun olmazdı, şımarmazdı, benim dediğim olacak demezdi, kulluğunu bilirdi, haddini aşmazdı. O nimetlere sahip olamadığında da bunalıma girmezdi, intihara gitmezdi. Kur'an insanı bu şekilde dünya nimetler madde, maddenin üzerine çıkartır, mana alemine ulaştırır ve bu insanın yükselmesidir. Kur'an insanı dünya nimetlerinin üzerine çıkartır ve kat eflaha men zekkaha buyurur. Nefsini temizleyen kurtuldu. Mal mülk sahibi değil, nefsini temizleyen kurtuldu. Makam sahibi değil. Kur'an insanın nefsini temizleyerek yükseltir. Nefislerin mertebelerinden bahsetmiştim. O mertebelerden yükseltir, yükseltir, yükseltir. Bu şekilde insanı yükseltir. Eğer bir insan şehvetlerinin esiri ise, nefsinin her dediğini yapıyorsa, bu insan yüksek bir insan olabilir mi? Böyle bir insana yüksek bir insan diyebilir misiniz? Nefsinin her dediğini yapan, nefsini tanrılaştıran adama. Allah Azze ve Celle nefislerimizin terbiyesinin yolunu bize öğretir. Nefsini değiştiren yükselmiş olur. Nefsini değiştiren çağları değiştirir. Nefsini değiştiren makamları değiştirir. Makam perestleri değiştirir. Nefsini değiştiren toplumu değiştirir. Nefsini değiştirmeyen hiçbir şeyi değiştiremez. Kendini değiştirmeyen neyi değiştirecek? Allah Azze ve Celle toplumların nasıl değişeceğinin kanununu bize öğretir. Öğretir ki başka yollara başvurmayalım. Toplumlar nasıl değişir, nasıl yükselirler? Kur'an insana yükselmenin yolunu öğretir. ve buyurur ki innallaha la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah bir milleti değiştirmez. O millet kendini değiştirene kadar, nefsini terbiye edene kadar, o millet nefsinde olanı değiştirene kadar, kendilerini değiştirene kadar Allah onları değiştirmez ve yükseltmez. Allah sünnetini bize açıklıyor. Her şey onun sünneti dairesinde gerçekleşiyor. Her şey ister istemez onun sünnetine uymak zorunda. Nasıl ki yer çekimi var, bütün maddeleri aşağı doğru çekiyorsa bu Allah'ın bir sünneti. Aynen o sünnet gibi toplumlar için de böyle Allah'ın sünnetleri var. Toplumların yükselmesinin şartları var. Ve Allah Azze ve Celle bize bunu öğretiyor. Ben sizi ne zaman değiştiririm? Siz kendinizi değiştirmeye karar vereceksiniz. Nefsinizi değiştirmeye başlayacaksınız. Ben de o zaman size verdiğim nimeti değiştiririm. Bir millette olan kötü durumu iyiyle değiştiririm. Allah yükselmenin yolunu öğretiyor bize. Demek ki başbakanı değiştirmekle memleket değişmez diyor yani. Belediye başkanını değiştirmekle memleket değişmez diyor yani. Siz kendinizi değiştireceksiniz diyor. Allah Azze ve Celle yükselmenin yolunu öğretiyor. İnsanı, insanlara Kur'an eşitliği öğretiyor. Fikir özgürlüğünü veriyor. Eşitliği söylediği zaman İslam, Kur'an ve Hazreti Peygamber insanlara eşitliği söylediğinde Efendimizin ifadesiyle insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler dediği sırada insanlar hepsi birbirine karşı üstünlük taslıyorlardı. Ve mesela Yahudiler, biz Yahudi ve Hristiyanlar nahnu ebnaullah ve ehibbauh diyorlardı. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Onlar kendilerini böyle insanlardan üstün görüyorlardı. Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz diyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara cevap verirken buyurur ki madem ki öyleymiş, o halde neden Allah size azap ediyor? Madem Allah'ın sevgilileriymişsiniz, neden size Allah azap ediyor? Peygamberimiz insanlar hepsi eşittirler dediğinde insan, bizden evvelki kitap verilenler Yahudi ve Hristiyanlar böyle konuşuyorlardı. Biz insanlardan üstünüz diyorlardı. Ve Yahudilere göre tüm insanlar hayvandı ve onların emrine verilmişlerdi. İsrail oğulları üstün ırk idiler kendilerince, üstün ırk olarak görüyorlardı ve bir başkasının Yahudi olmasına bile müsaade etmiyorlardı. Annesi Yahudi olmayan Yahudi olamaz diyorlardı. Bir başkasının Yahudilik dinini kabul etmesine bile izin vermeyecek kadar kendilerini üstün gördükleri bir dönemde Efendimiz böyle buyuruyordu. Kur'an öyle buyuruyordu. Kur'an ya yuhannes diyordu. Ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Adem ile Havva'dan yarattık. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Sonra sizi şube şube, kabile kabile, millet millet, ırk ırk, aşiret aşiret yaptık. Tanışasınız diye. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Allah katında en üstününüz, en takva sahibi olanınızdır. İslam böyle söylüyor ve insanı bu şekilde yükseltiyordu. Takvaya bakacaksın. Neye baktığını söyle bana. Neye bakıyorsun? Bir insanın büyüklüğüne karar verirken, küçüklüğüne karar verirken neyine bakıyorsun söyler misin? Malına, mülküne bakıyorsan küçük adamsın. Makamına bakıyorsan küçük adamsın. Bakman gereken şeyi Kur'an söylüyor, seni yükseltiyor. Bakman gereken noktayı söylüyor. İnsanın takvasına bakacaksın. Allah'tan ne kadar korkuyor, ne kadar insandır, ne kadar medenidir, ona bakacaksın. Bakmamız gereken noktayı bize gösteriyor. Ve işte o zaman insan bakmayı öğreniyor, yükseliyor. Büyük kafalı bir insan oluyor. Bakacağı noktayı biliyor. Aksi halde tarih boyunca insanlar neye baktılar? Babasına, dedesine baktılar. Kimin soyundan geliyor? Malına, mülküne baktılar. Halbuki Hazreti Peygamber buyuruyor ki, bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın dininin üçte ikisi gider. İslam insanı yükseltiyor. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet edemezsin diyor. Ama aynı İslam, Kur'an buyuruyor ki ve iskunna lil melaiketi iscudu li adem. Meleklere demiştik ki Adem'e secde edin. Bırakın hürmet etmeyi, secdeyi emretti Allah. Melekler nurdan yaratılan günahsız varlıklar, günahkar olacak olan insana secde ettirildi. Ama bunu söyleyen Kur'an, bu Kur'an'ın peygamberi, bakın biraz evvel ne dedi? Zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Mala mülke kıymet vermeyeceksin dedi. Zengine kıymet vermeyeceksin dedi. Peki Kur'an meleklerin Adem'e secde etmesini bile emrettik buyuruyor. Fark nerededir? Fark şurada. Hazreti Adem'e Allah bir vazife vermiştir. Allah'ın halifesi olacaktır. Ve iskâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Rabbin bir zamanlar meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler neden secde etmiş? Vazifesinden dolayı, makamından dolayı, Allah katındaki makamından dolayı, Allah'ın halifesi olduğu için, Allah'ın vekili, Allah'ın temsilcisi, bundan dolayı sonra وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَا كُلَّهَا hemen devamında buyuruyor ki Allah Adem'e isimleri öğretti, yani ilim verdi. Sonra diyor ki şimdi Adem'e secde edin dedik. Adem'e secde edilmesinin sebebi neymiş? Adem'e verilen makam Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın halifesi, Allah'ın vekili ve bir de ilim sahibi. Allah Azze ve Celle bu ikisine kıymet veriyor. Mala mülke kıymet vermiyor. Zenginin önünde hürmet bile etmeyeceksin diyen İslam, Allah katında makamı olana ve ilim sahibi olana secdeyi bile ettiriyor. İslam bu şekilde insanı yüceltiyor. Maddeye bakma diyor. İnsanın malına, mülküne, maddi makamına bakma. Aşiretine bakma, soyuna, sopuna bakma, rengine bakma. Irkına bakma. Kur'an hiçbir zaman ırka iltifat etmez. Kur'an hiçbir zaman ırklara hitap etmez. Kur'an hiçbir zaman ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler demez. Kur'an'ın hitap ettiği toplumlar hep manevi toplumlardır. Ey insanlar der, ey iman edenler der, ey kafirler der, ey münafıklar der, dürüst olanlar der, yalancı olanlar der, Kur'an daima manevi toplumlara hitap eder. Onun konusu değildir ırklar, soylar, soplar. Kur'an bu şekilde nereye bakacağımızı bize gösterir. Bir insanın inancına, yani imanına bakmayı öğretir. Ama insanların malına, mülküne bakarlar, küçültürler kendilerini. Malın, mülkün önünde iki büklüm olurlar. Zenginlerin önünde iki büklüm olurlar. Neden? Çünkü dünyaya kıymet vermektedirler. Dünya nimetlerine kıymet verdiği için o dünya nimetlerini ele geçirmiş olan zenginlere de kıymet verir. Bu insanın alçalmasıdır. Kur'an insanı yükseltir ve ona neye kıymet vermesi gerektiğini öğretir. İnsana kıymet vereceksin, takvaya kıymet vereceksin. Kutsi hadiste Allah Azze ve Celle buyurur ki, kıyamet gününde Allah diyecek ki, ey kulum, hastalandım, beni ziyarete gelmedin. Kul der ki, ya Rabbi, nasıl olur? Sen hem Rabbul Aleminsin, hasta olmazsın, hem ben seni nasıl ziyaret edeyim? Allah buyuracak ki, filan kulum hastaydı, onu ziyarete gitseydin, beni ziyaret etmiş gibi kabul ederdim. Beni onun yanında bulurdun. Acıktım, bana yemek vermedin. Kul der ki, ey Rabbim, nasıl olur? Allah buyurur ki, filan kulum acıkmıştı, ona bir şeyler yedirseydin sanki bana vermişsin gibi kabul ederdim. Susadım, bana su vermedin. Kul der ki, nasıl olur ey Rabbim? Allah buyurur ki, filan kulum susamıştı, ona su verseydin sanki bana vermişsin gibi kabul ederdim. Kur'an ve kutsi hadisler insanı bu kadar yükseltiyor. Birine bir şey veriyorsun sanki Allah'a vermişsin gibi kabul ediyor. Allah neye kıymet veriyor? Allah Azze ve Celle insanı nereden alıyor, nereye götürüyor? Kızlarını diri diri toprağa gömen insanları oradan alıyor, Hazreti Ömer yapıyor. O çok sevdiğiniz Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'dan evvel kızını diri diri toprağa gömmüştü. Böyle bir insanı oradan alıyor ve tarihe adaletli Ömer olarak yazdırıyor. Bir din ancak bu kadar bir insanı yükseltir. Eğer Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın başka mucizesi olmasaydı bu bile yeterdi. Bu nasıl bir kitaptır ki bir insanı bu kadar yükseltiyor? Kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi olanları. Mesela Hindistan'da bir kadının kocası öldüğünde onu ateşe koyup yakıyorlar. Karısının da ateşe kendisini atmasını güzel bir hareket olarak görüyorlardı. Kadını bu kadar değersiz görüyorlardı. Kocan öldüğü zaman sen de ölmelisin diyorlardı. Kadına miras vermiyorlardı, çocuklara miras vermiyorlardı. Dünya böyleyken bu kadar vahşileşmiş iken, bu kadar yoldan çıkmış iken Allah Azze ve Celle kitabını gönderiyor ve öyle bir asır meydana getiriyor ki asır saadet oluyor. O asır cahiliye asır saadete dönüşüyor. Bir kitabın başka mucizesi olmasa bu bile yeter. Kur'an mucizelerle dolu. Gelecekten haber verir, mucizedir. Dediği gibi gerçekleşir. Ve lel ahiretu hayrun leke minel ula. gelecek günler güzel olacak ey Resulüm. İslam'ın ilk aylarında böyle söylüyordu Allah. Daha kimse yok. Doğru düzgün Müslüman yok. Ve Müslüman olanlar da zulüm altında. Allah Azze ve Celle 3-5 Müslüman varken böyle söylüyordu. Gelecek günler güzel olacak. Olmadı mı? Ve refa'na leke zikrak. Senin şanını yükselteceğiz. Yükseltilmedi mi? 9 sene içerisinde Rumlar tekrar İranlılara galip gelecek. Rum suresinde böyle buyurdu. Tam 9 sene sonra Rumlar tekrar galip gelmedi mi? Gelecekten haberler verdi. Haberleri çıkmadı mı? Bunlar mucizesi. Bilimsel mucizeleri. Mesela ve şemsu tecri li mustakarrin leha. Güneş gidiyor buyurdu. Kendisi için takdir edilen bir yere doğru, varıp duracağı bir yere doğru, karar kılacağı bir yere doğru gidiyor. Bütün dünya güneşi ne olduğunu bile bilmezken, güneşi sabit duruyor zannederken, Kur'an böyle buyuruyordu ve Kur'an'ın dediği çıkmadı mı? Çocuğun anne karnındaki geçirdiği aşamaları Kur'an haber veriyordu. Kur'an'ın dediği çıkmadı mı? Sperm, alak, mudga, izam aşamalarını Kur'an sayıyor. Anne karnında bütün bu aşamaların gerçekleştiğini bugün tıp ilmi bize söylüyor ve kabul ediyor. Kur'an'ın bu buna benzer bilimsel haberleri gerçek çıkmadı mı? Firavun'un cesedinin bulunacağını söylemişti. Kızıldeniz'de bulunmadı mı? 3000 sene sonra. 3000 sene evvel olmuş olan o olay, o olayda ölen, boğulan Firavun'un cesedi 3000 sene sonra bulunmadı mı? Kur'an'ın verdiği haber çıkmadı mı? Kur'an'ın mucizeleri, fesahatı ve belagatı, yani edebiyatı, insanların ulaşamayacağı bir edebiyat, benzeri yazılamıyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ved'u şuhadâkum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer kulumuza Muhammed Mustafa'ya indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Tüm Kur'an'ı getiremiyorsanız, bir tane suresinin benzerini getirin. Onun gibi edebiyatı yüksek olsun. İnsanlar benzerini söyleyemesin. İçinde çelişkiler olmasın. Gayıptan haberler versin. Bilimsel bazı gerçeklere temas etsin. İnsanı insan yapan esasları taşısın. Haydi bir tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. 600 sayfa bir kitap var mı dünyada ezberlenebilen? Kur'an'ın dışında 600 sayfa olup da ezberlenebilen bir kitap daha var mıdır dünyada? 1400 yıllık olup da bir kelimesi değiştirilmemiş olan başka bir kitap var mıdır dünyada? Hangi asra ait olursa olsun, hangi nüshasına bakarsanız bakın, kelime kelime, harf harf aynısını göreceksiniz. İkinci bir kitap böyle korunmuş, muhafaza edilmiş, başka bir kitap var mıdır dünyada? Bunları çoğaltmak mümkün. Bunlar Kur'an'ın mucizeleri. Fakat bütün bu ve daha buna benzer mucizeleri olmasaydı bile, o insanları oradan alıp bu kadar yükseltmesi, Hazreti Ömerler, Ebu Bekirler yapması, Kur'an'ın insanı yükselttiğini gösterir. Ve bu bir mucizedir. Başka bir din ya da ideoloji var mıdır ki insanı bu kadar yükseltmiş olsun? Allah Azze ve Celle o ırkçıları aldı oradan, dedi ki onlara, hepinizin kökü Adem ile Havva. Irkçılık taslamayın. Türk'ün kanıyla Kürt'ün kanı aynı. Arap'ın kanı aynı. Hepinizin kökü Adem ile Havva. Bu Türk, Kürt, Arap meselesi ise bunlar sadece bir isimdir. Nasıl ki Ahmet diyoruz, Mehmet diyoruz. Taşa taş diyoruz, demire de demir diyoruz. Bu da öyle bir şey. Lite'arefu, tanışasınız. Mesela biriyle tanışırsınız, adın ne? Ahmet der, belki de Mehmet dersiniz. Aynen öyle. Kur'an insanları yükseltiyor, bakmamız gereken noktaya baktırıyor. Yanlış noktalara bakmayın buyuruyor. Yanlış yerlere bakmayın. Bakacağınız şey takva olsun. Irkçılık, ırkçılığa çağıran bizden değildir buyuruyor Hazreti Peygamber. Irkçılık uğrunda savaşan da bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. İnsanı yükseltiyor. Irkına bakma, malına mülküne de bakma, soyuna sopuna da bakma. Peygamberin çocuğu olsan kurtulamazsın. Efendimiz topladı akrabalarını. Ey filanlar, ey akrabalarım, ey filan oğulları, ey falan oğulları, nefsinizi Allah'a satın. Kıyamet günü sizi kurtaramam. Benim akrabam olmakla kurtulamazsınız. Nefsinizi Allah'a satın. Ben sizi kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat, ben seni kıyamet günü kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat, ben seni kıyamet günü kurtaramam. Eşitsiniz yani. Diğer insanlarla eşitsiniz. Eşitliği kabul etmediler müşrikler. Köleleri yükseltiyor İslam. Köleleri yükseltiyor, kadınları yükseltiyor. Buna razı olmuyor Ebu Lehebler. Ebu Leheb bir gün geldi, dedi ki, ey yeğenim, Efendimizin amcası, tebbet yede Ebi Leheb ve teb, iki eli kuruya sıca ve de kurudu. Kendisi de kurudu. O Ebu Leheb geldi, dedi ki, ey yeğenim, ben kabul edersem senin bu dinini, bana ne var? Efendimiz demiş ki, başkalarına ne varsa sana da aynısı var. Demiş ki, yani bana fazladan bir şey yok mu? Hayır dedi Peygamberimiz. İnsanlar eşit. Sen ecdadınla övünüyorsun. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyorsun. Bilmem kimin soyundan geliyorum diyorsun. Millet, diğer insanlar bana amelleriyle gelirken, sizler bana ecdadınızla gelmeye kalkmayın. Ecdadınızla övünüp durmayın. Siz kendinize bakın. Ve likullin derecatun mimme amilu. Herkese bir derece var. Bu derece soyundan sopundan aldığı bir derece değil. Mimme amilu, yaptıklarından dolayı dereceleri var. İslam'a göre derece amellerimizden kaynaklanıyor. Kur'an bizi buraya yükseltiyor. Soyla sopla övünme alçaklığından kurtarıyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramıyor. Oğlu boğuluyor, iman etmiyor, gemiye binmiyor. Ya Rabbi oğlum dediği zaman Kur'an buyuruyor ki bize, Allah Nuh'a dedi ki, cahillik yapma ey Nuh, o senin ailenden değildir. Cahillik yapma. Allah 5 büyük peygamberden birisi olan Hazreti Nuh'a böyle sesleniyor. Bilmediğin bir şeyi konuşuyorsun, böyle konuşma. Senin çocuğun ama senin dinine iman etmeyen senden sayılmaz. Kur'an bizi kan bağından kurtarıyor, iman bağına yükseltiyor. İnsanlar hep kana bakıyorlar. Hep kana bakıyorlar. Soyuna sopuna bakıyorlar. Kur'an bizi oradan alıyor ve nereye bakmamız gerektiğini öğretiyor. Bu insanı yükseltmektir. Soya sopa bakmak cahilliktir. Mala mülke bakmak cahilliktir. Dünyevi makamlara bakmak cahilliktir. Allah Azze ve Celle manevi makama bakmayı öğretiyor. İnsana bakışı öğretiyor bize. İnsan bir yönüyle kıymetli bir varlık, bir yönüyle basit bir varlık. Bir yönüyle spermden yaratılmış, çamurdan yaratılmış basit bir varlık. Bir taraftan da çok kıymetli, meleklerin bile secde ettiği bir varlık. Allah'ın ilim verdiği, Allah Azze ve Celle'nin ruhundan üflediği böyle bir varlık. Bir taraftan böyle şerefli, bir taraftan da çamurdan yaratıldığı bize bildirilmiş olan basit bir varlık. Allah Azze ve Celle bir yönüyle insanın basit olduğunu, bir yönüyle kıymetli olduğunu söylüyor. Bu iki zıt şey nasıl oluyor da birleşiyor insanda? Hem değersiz hem değerli. Denilmek isteniliyor ki senin değerin senden kaynaklanmıyor. Sen değerlisin ama Allah sana değer verdiği için değerlisin. Senin marifetin değil. Yeryüzünde Allah'a karşı meydan okumaya kalkma. Ben sana kıymet verdiğim için kıymetlisin. Ben sana melekleri secde ettirdiğim için, ben sana ilim verdiğim için sen kıymetlisin. Ben sana güç kuvvet verince dünya hayatında kendini bir şey zannetmeye kalkma. Kulluğunu unutma. Kulluk bir derecedir. İnsanlar kulluktan kaçıyorlar. Kulluğu bir derece olarak görmüyorlar. Ve Allah Azze ve Celle ise onlara kulluğun bir derece olduğunu ifade ediyor. Eğer Allah'a kul olmazsan başkalarına kul olacaksın çünkü. Allah'a kul olmazsan kendini ilah zannetmeye başlayacaksın ve benim dediğim olacak diyeceksin. Kendini iyice alçaltacaksın. Halbuki hiçbir şeyin sahibi sen değilsin. Bir mikroba bile gücün yetmiyor ama benim dediğim olsun diyorsun. Kendini alçaltıyorsun. Kur'an insana kulluğu gösteriyor. Allah'a itaati öğretiyor ve yükseltiyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanı değişik alanlarda yükseltmiştir. Birçok alanda mesela düşünce özgürlüğünü de vermiştir. O zaman da Peygamberimiz döneminde dünyanın hiçbir yerinde liderlerin seçimle başa geldiği bir yer yoktu. Her tarafta krallık vardı. Her tarafta padişahlık vardı. Efendimiz kendinden sonraki halifeyi tayin etmeden Rabbine kavuştu. Benden sonra filan halife olsun demedi. Belki bazı işaretlerde bulunmuş olabilir. Mesela en son namazını yerinden kalkacak hali yoktu. Hastaydı, ateşi yüksekti. Ebu Bekir Sıddık'a haber gönderdi. Onun kızı Ayşe'ye, kendi hanımına, Hazreti Ayşe annemize dedi ki, söyle baban namazı kıldırsın. Namazı o kıldırdı ve Peygamberimiz de yavaş yavaş geldi, cemaate dahil oldu. Ebu Bekir'in arkasında hayatında bir defa, son defa onun arkasında namaz kılmak suretiyle onun halife olmasına işaret buyurdu. ama tayin etmedi. Tayin etmedi. O yüzden sahabe peygamberimizin vefatından sonra aralarında toplandılar, istişare yaptılar ve kimin halife olacağı konusunu konuştular. Kur'an insanı yükseltir, krallıktan istişareye yükseltiyor. Buyuruyor ki ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında şura iledir. İstişare yaparlar. Allah Azze ve Celle insanları istişareye teşvik ediyor. Hatta emrediyor, onların işleri devlet başkanını seçerken de başka meselelerde de onların önemli şeyleri her zaman istişareyle olur buyurarak insanları istişare yapan medeni varlıklar noktasına yükseltiyor. Halbuki o zamana kadar krallık var. Hiçbir kral kimsenin görüşünü de sormaz. Babadan oğula geçen bir sistem var. Ama Hazreti Ebu Bekir'in seçimi babadan oğula değil, Müslümanların, sahabe-i kiramın seçmesiyle o makama geldi. Hazreti Ömer'in seçimi de aynı şekilde Ebu Bekir'in işaret buyurmasıyla, sahabenin de kabul etmesiyle, Hazreti Osman'ın ki de öyle oldu. İnsanların büyük bir çoğunluğunun görüşü Hazreti Osman'dan taraftı. O yüzden o halife olarak seçildi. Hazreti Ali de yine insanlar halife olarak seçtiler. Ne Ebu Bekir'den sonra Ebu Bekir'in oğlu geldi onun yerine, ne Ömer'den sonra Ömer'in oğlu geldi, ne Osman'dan sonra, ne Ali'den sonra. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan geldi ama onu da gene Müslümanlar seçtiler. Hazreti Ali tarafından tayin edilmiş değil. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara kıymet verilmesini istedi. Onlarla istişare yapın ve onların görüşlerini alın. Bu demokrasi değil. Demokrasiyle karıştırılmamalı. Evet, belki bir noktası demokrasiye benziyor. Demokraside de seçim var, İslam'da da seçim var. Belki bu yönüyle benziyor. Ama bir yönüyle benzemesi tamamen aynı olduğunu gösterir mi? Bir bisikletin de direksiyonu var, uçağın da direksiyonu var, taksinin de direksiyonu var. Aynı mıdır? Bisikletin de tekeri var, uçağın da tekeri var. Aynı mıdır? Bir yönüyle bir şeyin başka bir şeye benzemesi aynı olduğunu gösterir mi? Demokrasi insan mahsulü bir fikirdir. İslam ise Allah'tandır. Demokrasilerde toplumlar karar verirler. İslam'da ise Allah karar verir. Demokrasilerde toplum isterse içkiyi serbest bırakır, zinayı serbest bırakır, kumarı ve faizi serbest bırakır. Şimdi olduğu gibi İslam'da ise bunu yapmaya hakları yoktur. Toplum hiçbir zaman Allah'ın koyduğu kanunlara aykırı kanun koyamaz. Toplumun böyle bir yetkisi yoktur ve olamaz. Toplum kim oluyor da Allah'ın dünyasında oturacak? Allah'ın verdikleriyle beslenecek, Allah'ın verdiği havayı teneffüs edecek, ondan sonra da Allah'ın yasakladığı şeylere ben izin veriyorum diyecek. Bunun bu hakkı nereden alıyor? Bu ceket benimse benim dediğim olur. Bu dünya Allah'ınsa Allah'ın dediği olur.
Tekbir!
Dolayısıyla demokrasiyle arasında fark var. Demokrasilerde halk istediğini isteyebilir. Halka sormanız mümkündür. Zinayı serbest bırakalım mı, bırakmayalım mı? Faizi serbest bırakalım mı, bırakmayalım mı? Halkın görüşünü sorabilirsiniz demokraside. Ama Allah'ın hüküm koyduğu bir meselede halkın görüşünü soramazsınız. İslam'ın görüşü budur. Çünkü Allah'tan daha yetkili değildirler. Toplum dediğiniz şey Allah'ın kullarıdır. Allah'tan yetkili olamaz. Toplum hangi meselelerde görüşüne başvurulabilir? Liderin seçiminde toplumun görüşüne başvurulur. Seçim yapılabilir. Kur'an'da ve sünnette belirtilmemiş olan meselelerde alimler görüş beyan edebilir. Fikir özgürlüğü vardır. Alimler görüşlerini söyleyebilir. Bir kısım ilim adamları konuyu inceler. Birisi helal diyebilir, biri de bence haram diyebilir. Bu hususta fikir özgürlüğü verilmiştir. İlim sahipleri fikirlerini beyan edebilirler. Ama bu Allah'ın hüküm koyduğu bir meselede değil, Allah'ın ve Resulünün bir şey demediği meselede içtihat yapma hakkına sahip olurlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, gerek mümin olan bir erkek, gerekse mümine olan bir kadın, yani erkek ve kadın Müslüman, Allah ve Resulü bir konuda hükmettiği zaman artık kadın ve erkek Müslüman için tercih etme hakkı yoktur. Allah bir şey dediyse, peygamber bir şey dediyse artık başka bir şeyi tercih edemezsiniz. Topluma onu soramazsınız. O meselede referandum da yapamazsınız. Fakat bugün öyle değil. Şimdi İslam'ı bugünün dünyasıyla barıştırabilmek için bugünün dünyasındaki bu rejimlerle, sistemlerle barıştırabilmek için İslam'ın bunu kabul ettiğini, bu sistemi kabul ettiğini insanlara anlatabilmek, onları kandırabilmek için bunu öne sürerler. İslam'da da seçim var derler. İslam'da da fikir özgürlüğü vardır derler. Dolayısıyla sorun yok yani. Şimdiki sistem İslam'a uygundur demeye getirirler lafı. Bir yönüyle uygun olabilir, iki yönüyle uygun olabilir. Ona kalırsa İslam'ın bazı görüşleri komünizmde de vardır. İslam fakir fukara haklarını koruyun diyor. Komünizm de öyle diyebilir. Bir başkası da bir şey diyebilir. Hristiyanlık da, Yahudilik de, Hinduizm de, Budizm de bazı konularda İslam'la ittifak edebilir. İslam'la aynı demek midir? Demokrasiyle İslam bazı konularda uyuşabilir. Ama bu aynı demek midir? Demokrasilerde Allah'ın dediği olmaz, insanların dediği olur. İnsanlar ne diyorsa o. Daha doğrusu öyle zannedilir. 3-5 adamın dediği olur, parti başkanlarının dediği olur aslında, ama insanlar kendilerinin dediğinin olduğunu zannederler. Bu bir aldatmadır. Ama o bizim konumuz değil. Konumuz şudur. Evet, İslam insanı fikir özgürlüğü vermek suretiyle, dinde zorlama yoktur diyerek mesela, la ikraha fiddin, dinde zorlama yok buyurarak, evet insanı yükseltiyor. İnsana seçim hakkı veriyor. Bu yetkiyi veriyor ama bu bütün alanlarda değil. Allah'ın ve peygamberinin bir şey demediği alanlarda insanlar görüşlerini ortaya koyabilirler. Allah'ın ve Resulünün bir şey dediği alanda ona düşen itaat etmektir. Hucurat suresinin başında buyurur ki, ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resuli. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman başka bir şey demeye kalkışmayın.
Peygamber bir şey dediği zaman başka bir şey demeye kalkmayın. Kendinizi küçültürsünüz. Rezil edersiniz, haddinizi aşmış olursunuz, sperimden yaratıldığınızı unutmuş olursunuz. İslam adaleti getirerek insanı yükseltir. Adaleti gerçekleştirmiştir. Kölenin bile hakları vardır. Herkesin hakları vardır ve insanlar mahkeme önünde eşit olmaktadırlar. İnsanı bu şekilde yükseltir, padişahla aynı seviyeye getirir. Hazreti Ali bir gün bir zırh almıştı. Zırhı da düşürmüş yolda giderken ve sonra o zırhı bir Yahudinin elinde gördü. Bu benim zırhım dedi. Yahudi Hazreti Ali halife o zaman, devlet başkanı. Yahudi dedi ki, ey emiren müminin, ben sana yalan söylüyorsun demiyorum ama bu benim. Hazreti Ali Müslümanların hakimine, kadıya gidelim dedi. Gittiler. Kadı sordu, bununla ilgili şahidin var mı? Ey emiren müminin, devlet başkanı mahkemede eşit bir Yahudi ile. Şahidin var mı bunun sana ait olduğuna dair? Dedi, oğlum Hasan, o biliyor bunun bana ait olduğunu. Dedi ki hakim, Hazreti Ali'nin tayin ettiği hakim. Hazreti Ali'nin lafını kabul etmedi. Dedi ki, ey emiren müminin, sen de biliyorsun ki insanın kendi çocuğunun şahitliği kabul olmaz. Sen bana bunu böyle öğrettin. Çocuğunun senin lehinde yapacağı şahitlik kabul edilmez. Hazreti Ali dedi ki, evet öyle. Başka şahidin var mı dedi. Yok dedi. O zaman dedi, bu zırh bu Yahudinindir ey emirel müminin, kusura bakma. Yahudi'ye de sordu, dedi bu senin mi? Yahudi dedi ki, ben emiril müminin yalan söylüyor demiyorum ama bu benim. Sonra bu adaleti görünce Yahudi vicdana geldi. Dedi ki, ey emiril müminin, nasıl bir adaletiniz var sizin? Ne kadar adaleti gerçekleştirebiliyorsunuz? Sen devlet başkanısın, benimle mahkemeye geliyorsun. Beni ne kadar yükseltiyorsun, insanı yükseltiyor. Ve bu zırh senin aslında dedi. Sen giderken bunu düşürdün, ben de yolda buldum aldım. Ben sana yalan söylüyorsun demedim zaten. Ama bunu ben bulduğum için benim dedim. Bu zırh gerçekte senindir dedi. Ve zırhı verdi Seyyiduna Ali radıyallahu anh. O da onun bu güzel hareketinden dolayı zırh senin olsun dedi. Ve buna benzer olaylarda Yahudi olsun Hristiyan olsun adaleti gördüğü zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman ettiler. Buna benzer birçok hadise insanı yükselten İslam, Kur'an kültürü onları bu şekilde yükseltti. Maddeye değil manaya kıymet verdiler. Eğer bir toplumda maddeye kıymet veriliyorsa o toplum medeni değildir. Eğer bir toplumda madde manadan önemliyse o toplum gerici bir toplumdur. Eğer bir toplumda ümmet anlayışı yoksa, ırk anlayışı varsa o toplum gerici bir toplumdur. Çünkü İslam'dan evvelki cahiliye Arapları, onlar ırkçıydılar. Onlara benzemiş olurlar. Gerici olmuş olurlar. İşte gericilik budur. Toplum neye kıymet verdiğine bir bakmalı. Bir toplumda fikir özgürlüğü var mıdır? Bir toplumda sömürü düzeni var mıdır? Bir toplumda kadına gereken kıymet verilmekte midir? Bir toplumda zayıflar güçlüler kadar hak sahibi midir? Eşitlik var mıdır? Adalet var mıdır? Bunlara bakılarak o toplumun seviyesi ve düzeyi anlaşılabilir. Bugün yapılması gereken nedir kıymetli kardeşlerim? Kur'an getirmiş olduğu inanç esaslarıyla da, ibadetiyle de, ahlak esaslarıyla da, muamelatıyla da yükseltir. Koymuş olduğu kanunlarla suç oranlarını azaltır. Kur'an'ın hakim olduğu toplumlarda suç azdır. Şimdiki gibi değildir. Kur'an'ın hakim olduğu zamanlarda savaşta bile ahlak kanunları yürürlükteydi. Hazreti Peygamber ve Kur'an yeryüzünde bunu başarmıştı. Savaşın bile kanunlarını koydu. İnsanları savaşta bile medeni yaptı. Savaşta birisi, bir Müslüman birini altına almış, tam vuracağı sırada adam la ilahe illallah demiş öldürmesin diye. O da buna rağmen onu öldürmüştü. Sonra kafasına takılmış, yanlış mı yaptım acaba deyip gelip bunu peygamberimize sormuştu. Dedik ya Resulallah, adam korkusundan dolayı böyle söyledi. Onu bildiğim için öldürdüm. Efendimiz buyurdu ki, sen adamın kalbini yarıp baktın mı? Ne biliyorsun hakikaten inanarak söylemediğini? Ne biliyorsun yalan söylediğini, korktuğu için söylediğini? Onun ne diyorsa o şekilde kabul edecektin ve öldürmeyecektin. Kalbini yarıp baktın mı? İnsanı bu kadar yükseltir bu inanç. Kalbini bilemeyeceğini kabul ettirir sana ve o arada bile, savaş esnasında bile medenice davranmayı öğretir. Hangi din, hangi ideoloji insanı böyle bu seviyeye çıkarmıştır? Bu kadar onları terbiye etmiştir. O gün gerçekleşmiş olan bugün de gerçekleşemez mi? Hazreti Peygamber bize haber veriyor. Bedel İslam-ı garibe. İslam garip olarak başladı. Ve seyyaudu keme beda garibe. Ve tekrar garip hale dönecek. İslam garip olarak başladı ve tekrar garip hale dönecek. Bunu bazı alimlerimiz yanlış anladılar ve bir daha İslam ve Müslümanlar belini doğrultamayacak zannettiler. Hadisi böyle anladılar. Halbuki hadiste mana moral bozmak değil, aksine ümit vermek için gelmişti bu hadis. Tekrar garip hale döneceksiniz, evet, ama tekrardan başlayacak demek. Yaudu kelimesinin, yaudu kelimesi yuidu manasında kullanılıyor. Yani o hale gelirsiniz, İslam'ın ilk yılları gibi zayıflarsınız. Şimdiki gibi Müslümanları 100 sene evvelki gibi, şu son 100 yıldan beri halimiz gibi zayıflarsınız ama eskisi gibi olursunuz. Peygamberimizin ilk yılları gibi zayıf hale gelirsiniz ama tekrar bir hareket başlar. Dünyanın her tarafında yeniden uyanış başlar. Yeniden İslami yükseliş gerçekleşir. Seyyaudu keme beda garibe. Garip başladı, gene garip hale döner. Başladığı noktaya gelir ve tekrar başlar. Ve Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor. Mesel ümmeti kel matar. Benim ümmetimin hali yağmura benzer. La yudra evvelluhu hayrun em ahiruh. Bilinmez ki sonu mu hayırlı yoksa başı mı? Başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Yani herkes sahabe döneminin daha hayırlı olduğunu biliyor ya hani. Elbette ki öyledir. Sahabe dönemi takva olarak, fazilet olarak tabii ki daha üstündür. Nesil olarak tabii ki daha üstündür. Öyle bir nesil bir daha dünyaya gelmemiştir. Onlar Hazreti Peygamber'in talebesidir. Ama güç kuvvet olarak bugün mesela Müslümanların sayısı olarak çok daha fazladır o günden. Peygamberimiz onu kastederek yağmur gibidir benim ümmetim, belli olmaz diyor. İleride ahir zamanda tekrardan güçlenecekler. Ve buyuruyor ki bu din peygamberlikle başladı, nübüvvetle. Allah'ın istediği kadar böyle devam eder. Yani ben peygamber olarak aranızda bulunurum. Sonra o biter, yani ben ölürüm demek istiyordu. Ondan sonra raşit halifeler, adaletli halifeler dönemi başlayacak. O da Allah'ın istediği kadar devam edecek. Başka bir hadiste 30 sene diyor halifelik dönemi. Sonra üçüncü dönem gelecek. Meliklik dönemi, padişahlık dönemi, babadan oğula geçen sistem. O da Allah'ın istediği kadar devam edecek. Sonra dördüncü dönem gelecek. İcbar dönemi, zulüm dönemi, diktatörlük dönemi. O da Allah'ın istediği kadar devam edecek. Sonra o da bitecek. Ve beşinci dönem gelecek. Tekrar yeryüzünde İslam hilafeti kurulacak. Yeniden İslam medeniyeti kurulacak. Ve yağmur yağdıkça yağacak. Gök boşalttıkça boşaltacak. Yer verdikçe verecek. Mal çoğaldıkça çoğalacak. Alacak adam kalmayacak. İslam yeniden yeryüzünde güçlenecek. Kur'an onları tekrar yükseltecek. Beşinci dönem gelecek. Efendimizin dediği birinci dönemden sonra ikinci dönem, kendinden sonra yani halifeler dönemi gerçekleşti. Ondan sonra padişahlık dönemi demişti, gerçekleşti. 1900'lere kadar devam etti. Sonra o da bitti ve zulüm başladı. 1900'lerden beri zulüm devam ediyor. Fakat el küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder belki ama zulüm devam etmez. İşte dünyanın her tarafında yeniden uyanış başladı. Yeniden Müslümanlar dirilişe geçtiler. Ve şu anda biz dördüncü dönemle beşinci dönemin arasında bir yerdeyiz. Hem zulüm var hem uyanış var. İkisinin arasındayız. Tabii ki sosyolojik devreler bıçak gibi kesmez. Şu tarihe kadar şöyle, o tarihten sonra böyle denilemez. Bu devreler birbirinin içine girer. Dördüncü devre ile beşinci devre iç içe girebilir. Bir taraftan zulüm, bir taraftan uyanış. Ve bu uyanışın sonucunda tekrar yeryüzünde İslam medeniyetinin kurulacağını Peygamberimiz haber veriyor bize. Bu Kur'an'ın anlaşılmasıyla gerçekleşebilecek olan bir şeydir. Kur'an'ı anlamak zorundayız. Kur'an'la yükselmek isteyenler, Kur'an'ı anlamadan okudukları müddetçe bu Kur'an onları yükseltmez. Kur'an'ı suya okuyup suyu içtikleri müddetçe bu Kur'an onlara şifa olmaz. Bu Kur'an'ı anlamadan ezberledikleri müddetçe bu Kur'an onlara fayda vermez. Kur'an'ı anlamak isteyenler kafalarını bütün yanlış bilgilerden ve fikirlerden tahliye etmeliler. Kafalarını temizlemeliler. Kafalarını temizlemeyenlere Kur'an kendisini açmaz. Kafada bu kadar yanlış bilgiler varken, ideolojiler varken Kur'an'ın anlaşılması mümkün değil. Sahabe Kur'an'ı okuyordu. Anlamak için okuyordu. Hayatlarını değiştirmek için okuyordu. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh der ki, hiçbirinizin hedefi sayfanın sonuna gelmek olmasın. Hiçbirinizin hedefi hatim bitirmek olmasın. Kur'an'ı kum gibi darmadağın etmeyin. Ayetler üzerinde kafa yorun. Verettilil Kur'an'a tertile. Kur'an öyle buyurur. Kur'an'ı tane tane okuyun. Üzerinde kafa yorun. Sahabe 10 ayet alıyordu, ezberliyordu, yaşıyordu, hayatına geçiriyordu. Ondan sonra 10 ayet daha alıyordu, ezberliyordu. Tüm Kur'an'ı bugünkü yaptığımız gibi ezberlemiyordu. Bugün Kur'an kurslarında çocuklara zerre kadar Kur'an'ın mesajı öğretilmezken bu Kur'an ne işe yarar? Bu Kur'an toplumu nasıl yükseltir? Bu Kur'an'ın davası nedir? Bunlar anlatılmaz. Her gün bir sayfa ezber verdi mi, vermedi mi? Sadece buna bakarlar. Hızlı ezberleyen talebe hocanın gözünde en iyi talebedir. İsterse Kur'an'ın mesajından fersah fersah uzak olsun. Bu mudur Kur'an'a hizmet? Kur'an'ın mesajını anlamadan ezberleyenler. Hazreti Ömer döneminde aynısı oldu. Hazreti Ömer'e haber geldi. Bir valisi Amr radıyallahu anh haber gönderdi. Dedi ki, ya emirel müminin, bizim burada bazı kimseler hafız oldular. Çok hoşuna gitmiş Hazreti Ömer. Demiş ki onlara maaş bağlayın. Mektup yazmış, onlara maaş bağlansın. Sonraki sene gene vali mektup gönderiyor merkeze, başkente, Medine'ye. Hafızlar çoğaldı. Hazreti Ömer diyor ki, yazın mektubu, yazın diyor cevap. Onları kendi haline bırak, onlara maaş bağlama. Korkarım ki bunlar hep böyle Kur'an'ı anlamadan ezberleyecekler ve Kur'an'ın hükümlerine kafa yormayacaklar. Bu hükümlerin hikmetlerine kafa yormayacaklar. Sadece ezberleyecekler. Bundan korkarım. Yani Kur'an'ın mesajına ağırlık verin. Onlara mesajı öğretin. Bir reçeteyi suya batırsanız, içseniz faydası olur mu? O ilacı kullanmadan faydası olur mu? Kur'an'ı bu hale getirdiler. Tatbik edilmeyen bir kitap nasıl bizi yükseltecek söyler misiniz? Tatbik edilmeyen bir Kur'an nasıl yükseltebilir toplumunuzu? Tarihe bakın, tarih şahittir. Tatbik edildiği yıllarda bizi yükseltmiş. Dünya devleti olmuşuz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o Mekkeli müşrikleri, onlara Peygamberimiz İslam'ı anlattığı zaman onlar diyorlardı ki başka milletler bize hücum ederler ve bizi mahvederler. Daha kötü duruma düşeriz. Bizi kapıverirler. Halbuki Allah Azze ve Celle onları dünya devleti yapacaktı. Anlamıyorlardı. Kur'an nasıl olur da insanları, toplumları yükseltir? Çünkü kanunları Allah'tandır ve Allah insanı tanımaktadır, toplumu tanımaktadır ve bu kanunlar insana uygun olmaktadır ve bu şekilde toplum huzurlu bir toplum olmaktadır ve yükselmektedir. Suç azalmaktadır. Farzlar ve haramlar insanları medeni yapmaktadır. muamelatla ilgili, alışverişle ilgili bir takım esaslar toplumu yükseltmektedir. Allah'ın koyduğu kanunlarda hata olmadığı için toplumu yükseltmektedir. Ama bu kanunları tatbik etmezseniz nasıl yükseltsin? Geçmişte bunu ispat etmiş bu kitap. Geçmişte bunu ispat etmiş. Kendisine uyulduğu dönemlerde o toplumları yükseltmiş. Peygamberimiz bir gün demiş ki, az kalsın ilim kaybolacaktı. Kur'an yani. Az kalsın kaybolacaktı. Yani ileride böyle olacak diyor. Ziyad bin Lebit radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah nasıl olur? Biz Kur'an okuyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Onlar da kendi çocuklarını okutacaklar. Bu böyle devam edecek. Böyleyken nasıl olur da ilim kaybolur? Kur'an'ın hükümleri kaybolur. Efendimiz buyuruyor ki, ey Ziyad, ben de seni akıllı bir adam zannediyordum. Medine'nin en akıllılarından, bilgililerinden zannediyordum seni. Görmüyor musun ki ehli kitabın elinde Tevrat vardı, İncil vardı. Ama onların elinde bu kitapları olduğu halde onlara ne fayda sağladı? Yahudilerin elinde Tevratları vardı, bozdular. Hristiyanların elinde İncilleri vardı, bozdular. Benim ümmetim de bu şekilde. Evet, kitap değişmeyecek ama manayı bozacaklar. Hayatlarından uzaklaştıracaklar. Furkan suresinin sonlarında buyurur ki, ve kâler resul, ya Rab, inne kavmi tehazu hazel Kur'ane mehcura. Peygamber kıyamet günü diyecek ki, ya Rabbi, benim bu milletim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Kur'an'dan hicret ettiler yani. Uzaklaştılar. Peygamber yanlış şefaat etmiyor. Peygamber birilerinden de davacı oluyor. Kur'an yanlış şefaat etmiyor. Kur'an da birilerinden davacı olacak. Kur'an hadiste buyuruyor ki, Kur'an kıyamet gününde bazılarından davacı olacak. Diyecek ki, ey Rabbim, bunlar beni terk ettiler. Mehcur bıraktılar. Bu iki türlü olur. Ya toptan terk ederler Kur'an'ı, bunu kafirler yapar. Yahut da kısmen terk ederler Kur'an'ı, bunu da bizim Müslümanımız yapar. Kolay hükümlerini yapar, kendisine zor gelenlerden kaçar. Kur'an'ı mehcur bırakır. Hangi meselede Kur'an'a uymuyorsan, o meselede Kur'an'ı mehcur bırakmışsın demektir. Bu Kur'an'a uymanın ne faydası olacak? Peygamberimiz söylüyor. Bir gün Mekke'deyken, daha İslam'ın ilk zamanları, ilk yıllar, İslam düşmanları gidip Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e dediler ki, ya Ebu Talib, bu yeğenine söyle, bu davayı bıraksın, milletimizi ikiye böldü. Siz yanlış üzerinde ittifak etmişsiniz. Yanlış üzerinde ittifak edenler tabii ki bölünmeliler. Irkçılık tarzında bir bölme yanlıştır. Sınıfa dayalı bölme yanlıştır. Fakir zengin ayrımı, Türk Kürt ayrımı, buna benzer bölücülükler yanlıştır. Ama hakla batıl her zaman ayrılmalıdır. Eğer toplum batıl üzerinde birleşmişse, elbette hakkın savunucuları hakkı ortaya koyduklarında toplum bölünecektir ve bu bölünme gerekli bir bölünmedir. Dediler ki, senin bu yeğenin bizi bölüyor. Çağır ona söyle bu davayı bıraksın yoksa aramız kötü olacak. Efendimiz çağırdı. Dedi ki, Efendimiz'i çağırdı amcası. Amcası dedi ki, ey yeğenim, böyle söylüyorlar bak. Ne diyorsun bu konuda? Allah Resulü buyurdu ki, amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, onu söyledikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecek, dünya devleti olacaklar. Ben onları buna davet ediyorum. Dediler ki, öyleyse güzel, söyle bakalım o kelime neymiş dediler. Bir kelime söyleyeceğiz ve sonra yükseleceğiz, yükseleceğiz, yükseleceğiz, dünya devleti olacağız. Araplar hiçbir zaman o dönemde yani devlet olmamışlardı. Hep aşiret idiler, hatta aşiretlerinin bile lideri yoktu. Ve Efendimiz buyurdu ki, la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Anlıyorlardı la ilahe illallah, Allah vardır ve birdir demek değil. Zaten onlar buna iman ediyordu. Anlıyorlardı la ilahe illallah, Allah'tan başka bir ilahın, bir otoritenin olmaması, her zaman onun dediğinin olması. Hayatlarına karışan bir Allah yani. O yüzden kabul etmediler. Peki sonra ne oldu? Hakikaten de peygamberimizin davası yayılmadı mı? Hakikaten de dünya devleti olmadık mı? Dediği doğru çıkmadı mı? Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onu söyledikleri zaman bütün dünya onlara boyun eğecek. Kur'an ve Kur'an'ın temel mesajı olan la ilahe illallah yükseltti, yükseltti, yükseltti. Kıymetli kardeşlerim, bugün nasıl yükselebiliriz? O gün gerçekleşmiş olan bugün de gerçekleşir. Yeniden Kur'an'ı anlama gayretine girmeliyiz. Anlamadan okumaları bırakın. Anlayarak okuma gayretine girin. Bu kitap anlaşılmak için geldi. Bu kitap hayatımıza tatbik edilmek için geldi. Allah bu kitabın niye geldiğini kitabında anlatır. Buyurur ki o Allah sana bu kitabı indirdi. Neden? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Bu kitap niye indirildi? Namazı anlatmak için değil. Bu kitap namazı anlatmaz, orucu, zekatı, haccı anlatmaz. Bu kitap onları kısa geçer. وَاقِيمُ السَّلَهُ وَاَتُ الزَّكَةُ Namazı kılın, zekatı verin, o kadar. Uzun uzun anlatmaz. Onu peygamberimizden öğreniyoruz. Peki bu 600 sayfalık kitap ne anlatıyor? Namaz önemli bir mesele, onu bile anlatmıyor. Zekat, oruç, hac önemli, buna rağmen onları bile anlatmıyor. Peki bu kitap ne anlatıyor? Bu kitabın bir davası var. Davasını anlatıyor. Bu kitap medeniyetin esaslarını öğretiyor. Bu kitap insanı ve toplumu yükseltmenin esaslarını ortaya koyuyor. Ama o gözle bakmayınca sadece sevap kazanmak için okunuyor. Gene sevap kazanmak için oku ama evvela bu kitap ne için gelmiş? Onu bir anlamalı Müslümanlar. Bu zamanda bu kitap insanı yükseltir mi? O zamanın hükümleriyle bu zamanda olur mu? Diyenler şunu karıştırıyorlar. Allah ile insanların kanunlarını birbirine karıştırıyorlar. Allah ile insanları karıştırıyorlar. İnsanların koyduğu kanunlar bir sene sonra deforme oluyor. Yanlışlığı ortaya çıkıyor. Her yıl kanun değiştiriliyor. Olmadı baştan. O insandır, geleceği bilmemektedir. Koyduğu kanunun ne gibi sonuçlar doğuracağını anlayamamaktadır. O yüzden koyduğu kanun sonuç vermemektedir. Şuraya uysa buraya uymamaktadır. Ama Allah'ın kanunu böyle değildir. Allah geleceği bilendir. Bütün insanları tanıyandır ve yaratandır. Onun koyduğu kanunlar bütün mekanlara, bütün zamanlara ve bütün insanlara uygundur. Bunu anlamayan, Allah'ın ilminin sonsuzluğunu anlamayan, o zaman için gelen kanunlarla bugün olur mu diyor. Senin kanunlarınla olmaz, haklısın. İnsan bugün bir kanun koysa yarın olmuyor. Yarına uygun düşmüyor. Ama Allah'ın kanunu öyle değil. Sen kendini Allah gibi mi görüyorsun? Ya da Allah'ı kendin gibi mi görüyorsun? Allah geleceği bilendir. Allah tüm insanları bilendir. Ve Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanunlar bütün zamanlara ve bütün mekanlara uygundur. Bunun dışında bir de zamana göre yeni meseleler var. Mesela tüp bebek, mesela sigorta. Bunun gibi yüzlerce, binlerce mesele çıkar. Zaman içerisinde çoğalır. Bunlar ne olacak? Bunlar Kur'an'da, hadiste yok. Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali yaptığı zaman demiş ki, ey Muaz, Yemen'e vali oldun. Oraya gittiğin zaman ne ile hükmedeceksin? Muaz dedi ki, Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Kur'an'a bakarım, ona göre. Efendimiz buyurmuş ki, Kur'an'da bulamazsan demek ki bazı şeyleri Kur'an'da bulamayacağız. O zaman Muaz demiş ki, o zaman senin sünnetine göre, senden öğrendiğime göre ya Resulallah, Kur'an'ı peygamber açıklar. Kur'an'da olmayanlar peygamberden öğrenilir. İşte onu söyledi. Dedi ki, senden öğrendiklerime göre, sünnete göre. Efendimiz buyurmuş ki, peki onda da bulamazsan ey Muaz, yani bazı şeyleri Kur'an'da ve hadislerde bulamayacaksın. O zaman ne yapacaksın ey Muaz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adam yetiştiriyor. Vali yetiştiriyor. Çobanları ya vali yapıyor, emirül müminin yapıyor, halife yapıyor. Adam yetiştiriyor ve ona bir şey öğretecek. Muaz Efendimiz'den almış olduğu ilim sayesinde demiş ki, eğer Kur'an'da yoksa, hadislerde yoksa, o zaman kendi re'yime göre içtihad ederim. Kur'an ve sünnetin ışığında onun mantığıyla içtihad ederim, görüşümü söylerim. Efendimiz de aferin dedi. Bu şekilde insanı da yükseltti. Alimlere yetki verdi. İçtihad yapma yetkisi verdi. Kur'an'da ve sünnette yoksa, zamanla yeni meseleler çıkınca o konularda alimler içtihat yapacaklar ve böylece Kur'an'ın çerçevesinden dışarı çıkmadan toplumu yükseltecekler. Ve öyle kaideleri var ki İslam fıkhının, ana kaideler, kavaydül fıkhiye deniyor bunlara, fıkıh kaideleri, ana kaideler. Bu ana kaideler yine Kur'an'dan ve hadislerden çıkartılmıştır. Onlardan elde edilmiştir. Bu ana kaideler ile yeni meseleler halledilir. Toplum yine bu şekilde yükselir. Korkanlar, bu zamanda olur mu diyenler, o zamanın kanunlarıyla bu zamanda olur mu diyenler, İçtihat kapısı kapalı değildir. Kur'an'da ve sünnette olmayan meselelerde alimlerimiz içtihad eder, görüş beyan edebilirler. ve sorunları hallederler. Tüp bebekle ilgili fetvalarını verirler. Sigortayla ilgili fetvalarını verirler. Bankayla ilgili fetvasını verirler. Yeni meseleleri o ana kaidelerin ışığında hallederler. Son olarak şunu söyleyip konuşmayı bitireyim. Kur'an'dan kaçanlar sanıyorlar ki Kur'an onları geriletecek. O yüzden gerici diyorlar Müslümanlara, Kur'an'ı savunanlara. Sanıyorlar ki Kur'an onları geriletecek. İslam ve Kur'an Hristiyanlık değil ki geriletsin. Hristiyanlık o dediğini yaptı. Hristiyan kilisesi bilim adamlarıyla çatıştı. Bilim adamları dünya yuvarlak diyordu. Kilise dünya yuvarlak değil diyordu. Tepsi gibidir diyordu. Ve dünya yuvarlak diyenleri aforoz ediyorlardı. Dünya dönüyor diyenleri aforoz ediyorlar, idam ediyorlardı. Kendilerinin yanlışını ortaya çıkardığı için o bilim adamlarını idam ediyorlardı. İslam tarihinde var mı böyle bir çatışma? Batılıların tarihinde kilise ile üniversitenin çatışması var. İslam tarihinde cami ile üniversitenin çatışması var mıdır? Tam tersine Kur'an'ın dediğinin doğru olduğu, bilimsel ayetlerin doğru olduğunu bilim ispatlıyor. Bu yönüyle bakarsanız Kur'an bilime engel olmamış, bilime destek olmuş. Düşünmez misiniz buyurmuş. Bize göklerden bahsediyor, denizlerden bahsediyor, Allah'ın mahlukatından bahsediyor. İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr le âyâtin li ulil elbâb buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün ard arda gelmesinde temiz akıl sahipleri için deliller vardır buyuruyor. Onlar bakarlar ve düşünürler. Bakın diyor. Bakın ve düşünün. Allah bilime teşvik ediyor. Dağlardan bahsediyor, denizlerden bahsediyor. Mahlukatına yemin ediyor. Vettini ve zeytun ve tur sinin ve hazel beledil emin buyuruyor. Allah Azze ve Celle zeytine ve incire yemin ediyor. Mahlukatına bakmamızı istiyor. Üzerinde kafa yormamızı istiyor. Bilimle çatışmıyor. Aksine oku diyerek başlamış bu kitap. Dolayısıyla Kur'an'a uyarsak geri kalırız zannedenler. Kur'an'dan 100 yıldır uzaksınız. Nereye vardınız? Osmanlı'nın tırnağı olabildiniz mi? 100 yıldır Kur'an'ı bırakmışsınız. 100 yıldır Kur'an'ın dediği olmuyor. Kur'an'ın dediğinin olduğu asırlarda mı daha ileriydik? Şu son 100 yılda mı? Her tarafta akan kan bizim kanımız. Hani yükselecektiniz? Hani yükselecektiniz? Kim elinizden tuttu? Başörtülülerin başörtüsü ağır geldi de o yüzden Muza'ya çıkamadınız. Kendi kendilerini kandırmak istiyorlar, bizi de kandırmak istiyorlar. Kur'an'a uyarsak geri kalırız zannediyorlar. Bu ne kadar saçma bir düşüncedir. Allah'tan gelen kanunlara uyacaksın ve geri kalacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların koyduğu kanunlar toplumu geliştirecek, Allah'ın koyduğu geri bırakacak. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar Allah'tan daha mı iyi biliyor? Bu lafın manası bu. Allah hata eder mi? Bu lafın manası bu. Demek ki Allah hata eder. Bunu söyleyenler niyetlerinde bu olmasa bile bunu söylemiş oluyorlar. Ve Kur'an'a göre yaşamayı zor zannediyorlar. Zor zannediyorlar. Halbuki Kur'an'a göre İslam'ın emirleri kolaydır, haramlar zordur. Bunlar tersini zannediyorlar. Bunlar sanıyor ki Kur'an'a uymak zor bir hayattır. Halbuki Kur'an'a uygun bir hayat kolay bir hayattır, huzurlu bir hayattır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. O kimse ki verdi, takva sahiplerinden oldu, ahireti de tasdik etti, iman etti, biz ona kolayı kolaylaştırırız. Kolayı kolaylaştırırız. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ama öbürüne gelince cimrilik yapan, kendini bir şey zanneden, müstahni gören, benim öğüde ve Allah'tan gelene ihtiyacım yoktur diyen, Kur'an'a ihtiyacım yok diyen adama gelince biz ona zoru kolaylaştırırız. Ne demek istiyor? Mümine kolay kolaylaştırılır, kafire zor kolaylaştırılır. Yani zor hayat, yani çirkin hayat, haramlarla dolu bir hayat ona zevkli gelir, kolay gelir. Aslında o çirkin bir hayattır ve zor bir hayattır. İçki içmemek mi kolaydır? İçkinin sıkıntılarına katlanmak mı kolaydır? İçki içmemek daha kolaydır. Kumar oynamamak mı daha kolaydır? Kumarın belalarına katlanmak mı daha kolaydır? Haramlar zordur. Haram bir hayat zor bir hayattır. Kur'an'a uyarsak zor bir hayat yaşarız zannedenler, tam tersine Kur'an'ı bir hayat kolay bir hayattır. O yüzden Kur'an'dan kaçtılar, hata ettiler. Kur'an onlara helalleri çoğaltmıştır. Bu dinde on binlerce helal var, birkaç tane haram var. Nasıl olur da böyle düşünürler? Kur'an insanı sık boğaz edecek zannedenler. Biz Kur'an'a uygun yaşamaya çalışıyoruz ve sık boğaz olmuyoruz. Daha huzurlu yaşıyoruz. İnsanı hem nefsini terbiye ederek yükseltmekte, hem de topluma koyduğu kanunlarla toplumu yükseltmekte. Fakat insanlar Kur'an'ı hayatı zor zannettikleri için, nefislerine uygun yaşamak istedikleri için, halbuki nefsine uygun yaşarsan o nefis seni hayvandan aşağı bir dereceye düşürür. Bunu anlamak istemediler. Kıymetli kardeşlerim, bugün yapılması gereken yeniden Kur'an'a dönüş ve yeni bir nesil meydana getirmek. Hazreti Peygamber nasıl insanlar yetiştirdiyse aynı şekilde bugün öyle nesiller yetiştirmek. Hazreti Peygamber nasıl hareket ettiyse dinden taviz vermeden, eğilip bükülmeden La ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. Aynı yöntemle, aynı eğitim ve hareket metoduyla hareket edersek, biz bugün tevhidin üzerinde durursak, işte o zaman yeni bir nesil meydana gelecek ve o yeni nesille toplum yeniden güçlenecek ve tekrar o Kur'an bizi yükseltmeye başlayacak. Geçmişte yükselttiği gibi Allah Azze ve Celle Kur'an'ın hakimiyeti için mücadele verenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle yeniden şu zamanda Kur'an'la yükselen bir toplum meydana getirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.